Ayrım 3.
Körü körüne Bourbonlara bağlı olan Monsieur Lepitre'in sadık kral taraftarlarının Kraliçe Marie Antoinette'i Temple'dan kurtarmaya çalıştıkları sıralarda babamla yakın ilişkileri olmuştu. Dostlukları tazelenmiş oluyordu şimdi. Bu yüzden Monsieur Lepitre bana babamın ihmalini duyurmak zorunda gördü kendini. Ama onun da harçlık olarak verdiği para az bir şeydi. Çünkü ailemin bu konudaki düşüncelerinden habersizdi. Pansiyonumuz eskiden Joyous adıyla tanınan bir konaktı ve bütün eski beyzade barınaklarında olduğu gibi burada bir kapıcı odası vardı. Öğretmen yardımcısının bizi Charlemagne Lisesi'ne götürdüğü saatten önceki teneffüste zengin arkadaşlarımız gider kapıcı Dezi ile öğle yemeği yerlerdi. Monsieur Lepitre kapıcının gizliden gizliye çevirdiği bu ticareti bilmiyor ya da göz yumuyordu. Öğrenciler de dalavericinin biri olan Dezi ile iyi geçinmek zorundaydılar. Çünkü bütün suçlarımızın gizli kahyası, geç gelişlerimizin sırdaşıydı bu adam. Okunması yasak kitapları kiralayanlarla bizim aramızda aracılık ediyordu. Napolyon çağında sömürgelerden gelen yiyecek maddeleri çok pahalı olduğu için bir fincan sütlü kahveyle kahvaltı etmek aristokratça bir zevk verirdi insana. Ailelerde şeker ve kahve kullanmak bir lüks sayılıyordu ya, biz çocuklar için de gururu okşayan bir çeşit üstünlük oluyor. Sanki taklit eğilimlerimiz, oburluğumuz, moda salgınlarımız yetmiyormuş gibi bu da büyük bir tutku doğuruyordu bizlerde. Dezi kredi açardı hepimize. Bunu yaparken hepimizin nasıl olsa onurunu koruyacak, borçlarını ödeyecek bir kız kardeşi ya da halası olduğu düşüncesinden hareket ederdi. Ben kapıcının odasındaki bu büfe zevklerine karşı uzun zaman direndim. Beni yargılayanlar bu çekici şeylerin insanı baştan çıkarma gücünü, ruhumun nasıl kahramanca karşı koyduğunu, bu uzun karşı koyma sırasında öfkelerimi nasıl bastırdığımı bilselerdi, bana böyle kan ağlatacakları yerde gözyaşlarımı silerlerdi. Ama ben daha neydim ki o sıralar? Başkalarının bizi hor görmesini küçümseyecek ruh büyüklüğünü gösterebilir miydim? Hem sonra büyük isteğimle gitgide artan birçok toplumsal kusurun benliğime sızmakta olduğunu da duymuşumdur belki. İkinci yılın sonlarına doğru annemle babam Paris'e geldiler. Geliş günlerini bana kardeşim Charles haber verdi. Charles Paris'te oturuyordu ama bir kerecik olsun gelip beni yoklamamıştı. Kız kardeşlerim de katılmamışlardı bu yolculuğa. Hep birlikte Paris'i görecektik. İlk gün Théâtre Français yakın diye akşam yemeğini Palais Royal'de yiyecektik. Aklımın ucundan bile geçiremediğim bu eğlence programı çok sevindirmişti beni. Ama felaketlerle iç içe yaşamaya alışmış olanları derhal gelip bulan bir fırtına örseledi bu sevincimi. Kapıcı Dezi Hazretlerine 100 frank borcum olduğunu söylemek zorundaydım. Dezi eğer ben söylemezsem annemle babama gidip parayı kendisinin isteyeceğini belirtiyor, beni tehdit ediyordu. Kardeşimin Dezi tarafından gönderilmesini, yaptıklarından dolayı pişman olduğumu bildirmesini, bağışlanmam için aracılık etmesini tasarladım. Babam hoş görmeye yatkın bir tavırla karşıladı olayı. Ama koyu mavi gözlerini üstüme dikerek beni donduran annem çok insafsız davrandı. Geleceğim hakkında korkunç kehanetlerde bulundu. Ne demekti bu? Daha 17 yaşımda bu gibi hareketlere girişirsem ileride neler yapmazdım acaba? Gerçekten onun öz evladı denebilir miydi bana? Ailemizi batırmak için mi çalışıyordum? Benden başka çocuk yok muydu evde? Benim onurunu kırdığım ailemin yüzünü ağırtan kardeşim Charles'ın seçtiği meslek kendisine ayrıca maddi bir yardımda bulunmalarını gerektirmiyor muydu? Kız kardeşlerim dramasız mı evleneceklerdi? Paranın ne demek olduğunu, onlara kaça mal olduğumu bilmiyor muydum? Bir çocuğun eğitiminde kahvenin, şekerin ne faydası olabilirdi? Böyle hareket etmek her türlü kötülüğe açık olmak demek değil miydi? Benimle kıyaslanınca Marat bile bir melekti. Ruhuma binlerce dehşet tohumu eken bu sel baskınına uğradıktan sonra kardeşim beni alıp pansiyona götürdü. Frer Provence'daki akşam yemeğinden ve Talma'nın Britannus'taki oyununu seyretmekten yoksun kalmıştım. 12 yıllık bir ayrılıktan sonra annemle görüşmem böyle oldu işte. Liseyi bitirdikten sonra babam beni Monsieur Lepitre'in vesayeti altına bıraktı. Yüksek matematik öğrenmem, bir yıl hukuk okumam ve yüksek öğrenime başlamam gerekiyordu. Artık bağımsız bir pansiyon odasında oturduğumu, sınıfların havasından kurtulduğumu görünce sefaletle ilişkim de bitecek diye düşündüm. Ama 19 yaşında olduğum halde, belki de 19 yaşında olduğum için babam vaktiyle beni ilkokula yiyeceksiz yollatan, ortaokulda harçlıksız bırakan, lisede Dezi'ye borç yapmaya iten eski düzeninin uygulanmasında devam etti. Pek az bir para geçiyordu elime. İnsan Paris'te parasız ne yapar? Üstelik özgürlüğüm de ustaca kısıtlanmış bulunuyordu. Monsieur Lepitre beni hukuk okuluna bir öğretmen yardımcısıyla yolluyor, profesöre teslim ettiriyor, dersler bitince aynı şekilde aldırıyordu. Beni fenalıklardan koruma konusunda annemin duyduğu kaygılarla beslenen bu tedbirler bir genç kız için düşünülenlerden bile fazlaydı. Paris haklı olarak korkutuyordu bizimkileri. Erkek öğrenciler de tıpkı pansiyonlardaki kızlar gibi gizli gizli bazı şeyleri takmışlardı akıllarına. Ne yaparsanız yapın, kızlar hep sevgililerden bahsedeceklerdir, erkekler de kadından. Ama o sıralarda Paris'te arkadaş topluluklarındaki konuşmaların merkezini Palais Royal'in doğu ve saray zevkleri evreni meydana getirirdi. Paranın oluk oluk aktığı bir aşk eldorazosuydu Palais Royal. En bakir kuşkular orada sona erer, ateş içindeki meraklarımız orada yatışabilirdi. Palais Royal ve ben aynı düzlem içinde yan yana akıp da birbirine bir türlü kavuşamayan iki çizgi gibi uzayıp gittik. Bakın, kader benim gösterdiğim bütün çabaları nasıl engelledi. Babam beni Saint-Louis adasında oturan bir teyzeme takdim etmişti. Perşembe ve pazar günleri gezmeye çıkan Monsieur Lepitre ya da karısı tarafından teyzemin evine bırakılır, öğle yemeğini orada yerdim, akşam gezinti dönüşü yine onlar oraya uğrayarak beni alırlardı. Doğrusu çok tuhaf bir tatil oluyordu benim için. Teyzem, Markiz de Listomer, teşrifat meraklısı bir büyük hanımdı. Bana bir kere bile çıkarıp bir kuruşçuk vermeyi aklına getirmedi. Bir katedral kadar yaşlı, bir minyatür gibi boyalı, muhteşem elbiseler içinde sanki kral 15. Lüyü hala hayattaymış gibi konağında yaşayıp gidiyor ve aralarında bulunduğum zaman kendimi bir mezarlıkta, fosilleşmiş bedenlerden meydana gelmiş bir toplulukta sandığım yaşlı kadınlardan, aristokrat erkeklerden başka kimseyle görüşmüyordu. Burada hiç kimse benimle konuşmuyor, ben de söze ilk başlamak cesaretini kendimde bulamıyordum. Bir ben gençtim. Bu toplulukta bu yüzden soğuk ve düşman bakışların üstümde toplandığını gördükçe genç olmamdan utanıyordum. Bir gün yemek biter bitmez kimsenin bana aldırış etmediğine güvenerek galeride boğaya sıvışmaya karar verdim. Bir kere kağıt oynamaya dalmasın. Teyzem beni unutur giderdi nasıl olsa. Oda uşağı yanında Monsieur Lepitre pek aldırış ettiği yoktu. Ama ne yazık ki şu olmayası yemek bir türlü bitmek bilmiyor, ihtiyarların çenelerinin güçsüzlüğü ve takma dişleri yüzünden uzadıkça uzuyordu. En sonunda bir akşam saat 8 ile 9 arasında merdivenin başına ulaşmayı başardım. Kalbim Bianca Capello'nun kaçış günündeki kalbi gibi küt küt atıyordu. Ama kapıcı kordonu çekip de bana kapıyı açtığı zaman Monsieur Lepitre'in arabasının sokakta durmuş olduğunu gördüm. Adamcağız kısık sesiyle beni çağırıyordu. Tesadüf böyle 3 kere kaçınılmaz bir şekilde Palais Royal cehennemi ile gençliğimin cenneti arasına girdi. 20 yaşımda Hayat karşısındaki cahilliğimden utandığım gün her türlü tehlikeyi göze almaya karar verdim. Kral 18. Louis gibi şişman olan ve topallayan Monsieur Lepitre güç bela arabaya binmeye çalışırken kaçıp gitmeye yeltendim. Ama tam benim sıvışacağım anda ne olsun istersiniz? Annem posta arabasıyla çıka geldi mi? Onun bakışları beni olduğum yere çiviliverdi. Yılanın karşısındaki kuş gibi büzülüp kala kaldım oracıkta. Hangi rastlantı onu karşıma dikmişti böyle? Aslında çok tabii bir nedenle gelmişti annem. Napolyon son çabalarını gösteriyordu. Yakın günlerde Bourbonları yine tahtı ele geçireceklerini sezinleyen babam, imparatorluk hariciyesinde çalışan kardeşimin bu konuda dikkatini çekmeye geliyordu. Tours'dan annemle birlikte yola çıkmıştı. Annem beni Tours'a götürmeyi düşünüyordu. Çünkü düşman ordusunun ilerleyişini dikkatli izleyenlere göre Paris yakında bir takım tehlikelere uğrayabilirdi. Tam orada benim için uğursuz bir rol oynayacağı sırada birkaç dakika içinde Paris'ten alınıp götürüldüm. Geri tepinmiş isteklerle sürekli olarak uyarılan bir hayal gücünün acıları, ardı arası kesilmeyen yoksunluklarla kedere batmış bir hayatın sıkıntıları, beni kara bahtlarından bırakarak bir manastıra kapanan insanlar gibi durmadan, dinlenmeden okumaya itti. Büyük bir tutku haline gelen bu çalışma eğilimi, ömrümün ilk baharının gerektirdiği çekici güzelliklere yöneleceğim bir çağda benim için ölümcül bir tehlike, bir mapushane oldu. İçinde sayısız hüzün bulunduğunu sezdiğimiz bir gençliğin gelişigüzel tasvirini yaptım size. Bu dönemin geleceğimin üstündeki etkilerini açıklamak için zorunluydu bu. Birçok hastalıklı etken sızmıştı varlığıma. Bu yüzden 20 yaşını geçtiğim halde hala cılız, kavruk ve solgundum. İsteklerle kaynaşan ruhum görünüşte cılız bir bedenle çırpınıp duruyordu. Ama Tours'daki yaşlı bir hekimin dediği gibi o ruh bu cılız bedende demirden bir mizacın hamuruyla yoğruluyordu. Beden yönünden çocuk kalmama karşılık düşünce bakımından ihtiyarlamıştım. O kadar çok okumuş, o kadar çok düşünmüştüm ki geçitlerindeki çapraşık güçlükleri, ovalarındaki kumlu yolları öğreneceğim bir çağda hayatı yüksekten ve metafizik bir açıdan kavruyordum. Bilinmedik rastlantılar ruhta ilk coşkuların düğümlendiği, ruhun kapısını tutkuları açtığı ve her şeyde bir tat, bir tazelik bulduğu o güzel çağda bırakmıştı beni. Bütün zamanımı çalışmaya verdiğim için uzamış blu çağımla yeşil dallarını salmakta gecikmiş erkeklik çağımın arasında bulunuyordum. Hiçbir delikanlı duymaya, sevmeye benim kadar hazırlanmamıştır. Hikayemi daha iyi anlamak için dudaklara henüz yalanın değmediği, isteklerle çatışan sıkılganlığın ağırlaştığı göz kapaklarıyla örtülü de olsa, bakışların henüz riyasız olduğu, insan zekasının dünyadaki cizvitliğe boyun eğmediği, yürekteki korkunun ilk hareketin cömertlikleri kadar şiddetli bulunduğu o güzel yaşı aklınıza getirin. Paris'ten Tours'a kadar annemle birlikte yaptığım yolculuktan hiç bahsetmeyeceğim. Onun soğuk tavırları kalbimdeki sevginin gücünü hiç indirmişti. Her yeni konaktan hareket ederken konuşmaya niyetleniyordum ama bir bakışı, kullandığı bir kelime, söze başlamak için özenle kurduğum cümleleri darmadağın etmeye yetiyordu. Orleans'ta tam yatacağımız sırada annem hiç konuşmadığımdan dolayı bana çıkıştı. Ayaklarına kapandım, hıçkıra hıçkıra dizlerine sarıldım, sevgiyle dolup taşan yüreğimi açtım ona. Sevilmeye susamış bir savunmanın belagatıyla ve bir üvey annenin kalbini bile yerinden oynatacak sözlerle onu duygulandırmaya çalıştım. Ama o rol yaptığımı söyledi. Beni terk edişinden şikayet ettim, soysuzlaşmış bir çocuk olduğumu söyledi. Bu sözler üstüne yüreğim öyle daraldı ki artık dayanamayarak Blois'a kendimi Loire nehrine atmak için köprünün üstünde koşmaya başladım. Ne var ki parmaklıkların yüksek oluşu yüzünden intihar edemedim. Beni hiç tanımamış olan kız kardeşlerim, Tours'a geldiğimiz zaman sevgiden çok şaşkınlık belirtileri gösterdiler. Yine de sonraları başkalarıyla kıyaslayınca onların yüreklerinin bana karşı sevgi dolu olduğu kanısına vardım. Üçüncü katta bir oda verilmişti bana. Annemin bana 20 yaşına gelmiş bir delikanlıya pansiyondaki sefil çamaşırlarımdan, Paris'teki elbiselerimden başka şey yapmadığını söylersem ne acınası bir durumda olduğumu anlarsınız. Yere düşen mendilini alıp vermek için odanın bir ucundan öbür ucuna seyirtecek olsam, bir kadının ancak hizmetçisine lütfedeceği soğuk bir teşekkür fırlatıyordu yüzüme. Yüreğinde sevgi dallarından birkaçının uzanabileceği elverişli noktalar olup olmadığını anlamak için onu incelemek zorundaydım. Ancak gözlemlerimin sonunda annemin Listemer ailesinden gelen dramaları ölçüsünde küstah, bencil, kuru, oyunbaz, ince bütün yüksek hanımlar gibi olduğunu gördüm. Hayat onun gözünde yerine getirilmesi gereken bir takım görevlerden ibaretti. Rastladığım bütün soğuk kadınlarda bunu görmüşümdür. Hepsi de görevi bir din haline getirmişlerdi. İşte annem de bizim gösterdiğimiz sevgi ve saygıyı, kilisede buhurdandan çıkan kokuyu bir papaz nasıl karşılarsa öyle karşılamaktaydı. Sanki yüreğinde zaten pek az bulunan annelik duygusu büyük kardeşim tarafından tüketilmiş bulunuyordu. Kalpsiz insanlara vergi bir silah olan o alaycı ve kırıcı sözlerle bizi aşağılıyor, bizlerse buna karşı tek kelime söylemiyorduk. İçgüdünün yarattığı duyguların öyle fazla kökleri vardır ki ve kendisinden bir türlü umudu kesemediğimiz bir annenin esinlettiği o bir çeşit saygılı dehşetin bağları öyle kuvvetlidir ki bütün bu dikenli engellere rağmen sevgimiz hakkında düştüğümüz büyük hata hayatta daha çok yol aldığımız ve kesin bir şekilde yargıladığımız güne kadar sürüp gitti. O dediğim gün artık çocukların misillemeleri başlar ve onların geçmişteki hayal kırıklıklarıyla beslenmiş, getirdikleri pis tortularla kabarmış ilgisizlikleri mezara kadar sürüp gider. Annemin üstümde kurduğu bu müthiş istibdat, Tours'da çılgınca duyurmak istediğim şehevi istekleri söküp atmıştı içimden. Umutsuz bir şekilde babamın kitaplığına saldırdım. Henüz bilmediğim kitapları okumaya başladım. Gerçi bu uzun çalışma saatleri annemle her türlü temastan uzak tutuyordu beni ama ruhsal durumumu iyice bozmaktan da geri kalmıyordu. Akrabamız Marki de Listomer'le evlenmiş olan ablam bazı beni teselli etmeye çalışıyor ama pençesinde kıvrandığım sinirliliği bir türlü yatıştıramıyordu. Ölmek istiyordum. O sırada yabancı kaldığım büyük olaylar hazırlanmadaydı. Kral 18. Louis'e Paris'te katılmak için Bordeaux'dan yola çıkan Duc d'Angoulême yolun geçtiği her şehirde Bourbonların tahta dönüşüyle eski Fransa'yı saran heyecanın ifadesi olan büyük şenliklerle karşılanıyordu. Meşru prensleri için coşan Truanililer şehri bayraklarla donatmışlar, bayramlık elbiselerini giymişler, sokaklarda bağırışarak dolaşıyorlardı. İnsanı sarhoş eden tarifsiz bir duygunun etkisiyle prensin şerefine verilen baloya ben de gitmek istedim. O günlerde bu şenlikte bulunamayacak kadar hasta olan anneme bu isteğimi açıklamak cesaretini gösterdiğim zaman fena halde kızdı. Konga'dan mı geliyordum da böyle hiçbir şey bilmeyecek kadar görgüsüzdüm? Böyle bir baloda ailemizin temsil edilmeyeceğini nasıl aklıma getirebilirdim? Babamla ağabeyim Tours'da bulunmadıklarına göre böyle bir görevi yerine getirmek bana düşmez miydi? Benim de bir annem yok muydu? Bir anne nasıl olur da çocuklarının mutluluğunu düşünmezdi? Neredeyse reddedilmiş bir oğulken böylece bir anda hatırı sayılır bir kişi haline gelivermiştim. Annemin ricamı kabul ederken alaylı bir dille öne sürdüğü sebepler kadar bana verdiği önem de şaşkına çevirmişti beni. Kız kardeşlerime sordum, böyle umulmadık şeyler yapmaktan pek hoşlanan annemin balodaki giyimimle de ister istemez ilgilenmek zorunda kaldığını öğrendim. Müşterilerinin aşırı istekleri karşısında şaşkına dönmüş olan Tuzlu terzilerin hiçbiri beni giydirmeyi üstüne alamamıştı. Bunun üzerine annem taşradaki adetlere göre her çeşit dikişi kıvıran gündelikçi kadın terzisini çağırdı eve. Açık mavi bir elbise vücuduma göre iyi kötü uygulandı gizlice. İpek çoraplarla yeni iskarpinleri kolayca sağladı. Erkek yelekleri kısa oluyordu. Bu yüzden babamın yeleklerinden birini üstüme uydurabildik. Fitilleri göğsü şişkin gösteren ve gelip kravatın düğümüne sarılan bir gömleği ilk defa giyiyordum. Giyinip kuşandığım zaman eski halimden o kadar çıkmıştım ki kız kardeşlerimin iltifatlarıyla Tuz şehri halkının önüne çıkmak cesaretini verdiler bana. Doğrusu zor bir işti bu. Şenliğe o kadar çok kimse çağrılmıştı ki bunların arasında fazla sayıda seçkin kişinin bulunmasına imkan yoktu. İnce yapılı olmam sayesinde papyon konağının bahçesinde kurulmuş bir çadıra girdim. Prensin azametle kurulduğu koltuğunun yanına kadar geldim. Bir anda soluğum sıcaktan tıkanır gibi oldu. Katıldığım bu ilk genel şenliğin ışıkları, kırmızı duvar örtüleri, yaldızlı süsleri, mücevherleri, tuvaletleri gözlerimi kamaştırdı. Bir toz bulutu içinde itişip kakışan kadınlı erkekli bir kalabalığın içinde sürüklenmiştim. Askeri bandonun ateşten bakırları ve bu boncu ezgileri, "Yaşasın Anglum dükü, yaşasın kral, yaşasın Bourbonlar!" nidaları arasında kaybolup gidiyordu. Bourbonların parlayan güneşine doğru koşmak için herkesin birbirinden geri kalmamak amacıyla azgın bir yarış içinde olduğu bu şenlik bir coşkunluk bozgunuydu. Bir parti bencilliğiydi, ilgimi çekmedi benim. Ufalttı beni, köşede bıraktı. Bir saman çöpü gibi bu kasırganın içine karışınca birden bir Anglom dükü olmak bu hayranım kitlenin önünde boy gösteren prenslerin arasına karışmak isteği uyandı içimde. Tuzlu olmanın verdiği bu ahmakça istek sonraları yaratılışım ve olaylarla soylu bir nitelik kazanacak bir hırs doğurdu. Birkaç ay sonra Elba Adası'ndan dönen imparatora doğru bütün Paris koştuğu zaman tekrarlanan böyle bir sevgi belirtisine kim imrenmezdi ki? Duyguları ve hayatları bir tek hayatta belirlenen kitleler üzerindeki bu hakimiyet beni birdenbire şana ve şöhrete bir zamanlar rahibelerin, Galyalıların kurban ettiği gibi bugün de Fransızları ölüme sürükleyen bir rahibeye adadı. Ve sonra ansızın hırs dolu isteklerimi büsbütün körükleyecek ve beni krallığın tam içine atarak onları iyice doyuracak olan kadına rastladım. Bir kadını dansa kaldırmayacak kadar sıkılgandım. Sonra dans figürlerini birbirine karıştıracağımdan da korkuyordum. Bu yüzden neşemi kaybetmiştim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bir kalabalığın itiş kakışı içinde canımın fena halde sıkıldığı bir sırada bir subay sıcaktan olduğu kadar iskarpinlerimin sıklığından da şişmiş bulunan ayaklarıma bastı. Bu son sıkıntı beni şenlikten tiksindirmişti. Ama kalabalığı yarıp dışarı çıkmak da imkansızdı. Bir köşede boş bir sıranın üstüne iliştim. Dalgın, hareketsiz, keyifsiz bir halde durup kaldım orada.